Ayrım 21, Kızım için Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 285. 21. Bölüm. Bölge savcısı iddianameyi okurken ben arkamda kelepçeli ellerimle ayakta bekliyordum. Savcıya göre kocamı bilerek ve planlayarak öldürmüştüm. Dahası kızımı da öldürmüş olabileceğimi düşünüyorlardı. Bu nedenle de birinci dereceden cinayetle suçlanıyordum. Yani kefalet şöyle dursun cezaların en büyüğüyle karşı karşıyaydım. Avukatım Cargill iddianameye hiddetle karşı çıktı. Ne de olsa ben uzun ve seçkin bir kariyeri olan sadece 4 yılda mı şerefli bir polis memuruydum. Savcının bana karşı delilleri yetersizdi. Ayrıca benim gibi saygıdeğer bir polis ve fedakar bir annenin ailesini katletmesi gerçekten akıl almazdı. Savcı kocamın cesedinden çıkarılan kurşunların benim ruhsatlı tabancamla birebir örtüştüğünü söylemişti. Cargill ise morarmış gözümü, çatlamış elmacık kemiğimi ve beyin sarsıntımı sürmüştü öne. Belli ki beni bu cinayeti işlemeye iten sebepler vardı. Savcı ise bu iddianın eğer kocam dondurulup tekrar çözülmemiş olsaydı akla yatkın olabileceğini söylemişti. Bu gerçek hakimin kafasını hayli karıştırmış olmalıydı ki hakim bana şaşkın bir bakış fırlattı. Bir an hakime benim dünyama hoş geldiniz demek istedim. Ama ne ağzımı açıp tek kelime ettim ne de bir tepki verdim. Çünkü mutluluk, öfke, keder gibi en ufak bir tepki bile artık bu saatten sonra tek bir kapıya çıkacaktı. Cinnet. Sophie, Sophie, Sophie. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Ön iki dişim, ön iki dişim. Bağıra bağıra bir şarkı tutturmamak için kendimi zor tutuyordum. Sonra da avazım çıktığı kadar bağırmak istiyordum. Çünkü bir annenin çocuğunun yorganını kaldırıp da onun yatağında olmadığını görmesi bunu gerektirirdi. Bir anne çığlık çığlığa bağırmak isterdi. Oysa ki benim bunu yapma şansım bile olmamıştı. Aşağı kattan bir gürültü geldiğini duymuştum. Sophie olmalı diye düşündüm. Sophie'nin odasından bir hışımla fırlayıp merdivenleri uçarcasına inerek mutfağa koşmuştum. Mutfakta Sophie değil, kocam ve kocamın şakağına silah dayamış bir adam vardı. Adam kimi seviyorsun diye sormuştu. Bu soruyla birlikte ölüme çok fazla seçenek sunmamıştı. Ya bana söyleneni yapıp kızımı kurtaracaktım ya da karşı koyup tüm ailemi kaybedecektim. Brian gözlerini bana dikmiş bakışlarıyla adeta ne yapmam gerektiğini söyler gibiydi. Her ne kadar adi bir pislik olsa da hala benim kocam ve daha da önemlisi kızımın babasıydı. O kızımın baba diye çağırdığı tek kişiydi. Brian Sophie'yi severdi. Tüm hatalarına karşın ikimizi de severdi. Ne tuhaf değil mi? Bazı gerçeklerin ancak son anda farkına varılabiliyor. Belimdeki polis kemerimi masanın üzerine bırakmıştım. Adam öne doğru bir adım atıp tabancamı kılıfından çıkarmış ve Brian'ın göğsüne 3 el ateş etmişti. Dan dan dan. Kocam oracıkta ölmüştü, kızım ortadan kaybolmuştu. Bense eğitimli bir polis memuru olan bense orada şok içerisinde öylece kala kalmıştım. Bağıramadığım çığlıklarım içimde adeta bir düğüm olup kalmıştı. O an yargıcın tokmağını vurduğunu duydum. Çıkan ani ses beni yeniden bulunduğum ortama döndürmüştü. İçgüdüsel olarak gözlerimi saate çevirdim. 14:43. Artık zamanın bir önemi var mıydı? Olması için içimden dualar ediyordum. Hakim lafı hiç uzatmadan kefalet bedeli $1 milyon olarak ödendi dedi. Savcı bu cümlenin üzerine gülümsemiş, avukatım da suratını ekşitmişti. Arkamda duran Shane güçlü ol dedi. Her şey yoluna girecek, güçlü ol. Shane'in boş sözlerine cevap vermedim. Polis sendikasının elbette kefaletler için ayırdığı bir fon vardı. Tıpkı yasal yardıma gereksinim duyan her polise hemen bir avukat tuttukları gibi. Ne var ki sendikanın tüm gelirleri toplansa yine de $1 milyon etmezdi. Böylesi bir parasal destek için zaman gerekliydi. Tabii bunun için bir de özel bir referanduma gidilmeliydi. Yani görünüşe göre şansım yok denecek kadar azdı. Kaldı ki sendikanın kocasını ve çocuğunu öldürmüş bir kadın polis için elini taşın altına koyacağı da 1600 erkek polis meslektaşımın benim için referanduma gideceği de şüpheliydi. Yine ne tek bir kelime ettim ne de yüzüme bir ifade takındım. Çünkü içimdeki çığlık isteği yine beni zorlamaya, göğsümdeki sıkışıklık giderek artmaya başlamıştı. Keşke o mavi düğme yanımda olsaydı, keşke onu saklayabilseydim. Çünkü onu elime aldığımda tuhaftır, kendimi daha aklı başında hissediyordum. Çünkü düğme Sophie demekti. Düğme Sophie'nin bir yerlerde olduğu ve benimse sadece onu yeniden bulmam gerektiği anlamına geliyordu. Mahkeme polisi yaklaşıp elini dirseğimin üzerine koydu. Beni kendine doğru çekmesiyle yürümeye başladım. Bir ayağım diğerinin önündeydi. Çünkü böyle olurdu, böyle olmalıydı. Cargill hemen yanı başımdaydı. Kulağıma usulca ailen diye sordu. Ne demek istediğini anlamıştım. Bana kefaleti karşılayabilecek bir ailem olup olmadığını soruyordu. O an babamı düşündüm. Aynı anda da göğsümde sıkışan çığlığın boğazıma yükseldiğini fark ettim. Başımı iki yana salladım. Shane'le konuşup dosyanı sendikaya sunacağım dediyse de sesindeki kuşkuyu açıkça duyabiliyordum. Aklıma hastane koridorunda yürürken benimle göz göze gelmemeye çalışan amirlerim gelmişti. Utanç yürüyüşü. Bundan sonra olacakların ilki. Cargill, sana hapishanede özel muamele etmelerini sağlayabilirim dedi. Hızlı konuşuyordu çünkü artık kapatılacağım nezarethanenin kapısına yaklaşıyorduk. Sen bir eyalet polis memurusun. Eğer istersen seni tecrit edebilirler. Başımı hayır anlamında salladım. Daha önce Suffolk ilçe hapishanesine gitmiştim. Tecrit birimi diğer tüm birimlerin içinde en kötü olanıydı. Kendime ait bir hücrem olacaktı belki ama günün 23 saati kilit altında tutulacaktım. Spor salonuna gitme, kütüphanedeki okuma saatine katılma gibi ayrıcalıklardan da, ortak alanlarda televizyon izleme ve dünyanın en eskisi gibi duran kondisyon aletinde vakit öldürme gibi bir şansım da olmayacaktı. Ne tuhaf, bu basit eylemler artık benim için birer lüksten ibaretti. Avukatım hasta reviri diyerek öneride bulundu. Yani eğer istersem revire sevk edilme ve orada gözetim altında tutulma talebinde bulunabilirdim. Diğer tüm o psikopatlarla diye mırıldandım. Çünkü hapishaneye en son gezişimde tüm kaçıkların revirde olduğunu ve 7 gün 24 saat hiç bıkıp usanmadan kendilerine, gardiyanlara ve diğer mahkumlara bağırdıklarını duymuştum. Sanırım bunu kafalarının içindeki sesi bastırmak için yapıyorlardı. Nezarethanenin önüne geldiğimizde beni götüren polis avukatıma manidar bir bakış fırlattı. Bitkin durumdaki avukatım bu bakışla bir an afallayıp kaldı. Gözlerinde belki de acıma olarak tarif edebileceğim bir ifadeyle bana baktı. Keşke bunu yapmasaydı. Çünkü bu bakış artık boğazımda olan çığlığı, karanlık ağız boşluğuma taşımıştı. Çığlığımı yutmak için dudaklarımı germek, dişlerimi sıkmak zorunda kalmıştım. Ben güçlüydüm, dayanıklıydım. Bunlar daha önceden görmediğim şeyler değildi. Sadece bundan önce demir parmaklıkların diğer tarafındaydım, o kadar. Ama detaylara indikçe... Cargill bir anda kelepçeli ellerime sarılarak parmaklarımı sıktı. ''Beni çağır Tessa'' diye mırıldandı. ''Ne zaman istersen avukatınla görüşme hakkım var. Ara beni, hemen gelirim.'' Sonraki an avukatım artık yanımda değildi. Nezarethanenin kapısı açıldı ve içeride yüzleri en az benimki kadar soluk ve soğuk 5 kadının olduğu hücreye adım attım. Ben onları izlerken kadınlardan biri paslanmaz çelik klozetin üzerine çıkıp siyah mini eteğini yukarı sıyırdı ve işedi. Bir yandan da esneyerek beni neye bakıyorsun seni sürtük diyerek azarlamıştı. Kapının arkamdan gürültüyle kapatıldığını duydum. Size South Bay zincirinin nasıl yapıldığını anlatayım. Artık bir gelenek haline almış bu nakil sistemini gerçekleştirmek için tutuklunun her bir kolu yanındaki diğer tutuklunun koluna girdirilir. Sonra tutukludan ellerini arkada birbirine kavuşturması istenerek kelepçesi takılır. Her tutuklu bu şekilde yanındaki diğer iki mahkuma bağlandıktan sonra sıra ayaklara gelir. Bileklere geçirilip kilitlenen zincirlerle de 6 kadın hükümlü artık şerifin cezaevi nakil aracına gitmeye hazırdır. Kadın tutuklular aracın bir sırasına otururken karşıdaki diğer sıraya erkek tutuklular oturtulur. İki grubu birbirinden aradaki şeffaf plastik bölme ayırır. Hapishaneye giden yolculukta yan tarafında oturan açık sarı saçlı kadın tüm vaktini dilini cüretkar şekillere sokarak geçirmişti. Onun tam karşısında oturan 110 kiloluk, her yeri dövmelerle kaplı siyahi erkek de onu kalçalarıyla etkilemeye çalışmıştı. 3 dakika daha olsa birbirlerini tatmin etmeyi başaracaklardı kanımca. Ama ne yazık ki yol bitmiş, Suffolk ilçe hapishanesine varmıştık. Şerif'in tutuklu nakil aracı tahliye bölümüne yanaştı. Aracın içeri girmesiyle metal bir garaj kapısının gürültüyle kapanıp kilidin yerine oturduğunu duyduk. Sonrasında aracın kapıları açıldı. Araçtan ilk inen erkekler olmuştu. Birbirine bağlı zincirlerle tek sıra halinde ilerleyip güvenlik bölgesine girdiler. Birkaç dakika sonra da sıra bize gelmişti. Nakliye aracından inmek en zoruydu. Takılıp düşmek korkusu adeta içimi kemiriyordu ki bu benimle birlikte tüm zincir arkadaşlarımın da yere kapaklanması demekti. Zincirdeki arkadaşlarımın çoğu seks ve uyuşturucu ticaretindenmiş gibi göründüklerinden ben beyaz tenim ve yeni kıyafetlerimle içlerinde çabucak fark ediliyordum. Muhtemelen üstü başı daha düzgün olanlar para için çalışırken daha pejmürde ve pis olanlar uyuşturucu karşılığı çalışıyordu. Dün gece pek çoğu uyumamıştı ve burnuma çalınan kokulara bakılırsa epey de yoğun bir gece geçirmişlerdi. Tuhaftır, hemen yanımdaki kızıl saçlı tutuklu halen hastane antiseptiği ve ambalaj kağıdı kokan kıyafetlerime burun kıvırmıştı. Ve solumdaki en çok 18 ya da 19 gibi görünen kız ise haşat olmuş suratıma bakıp ''Ah tatlım'' demişti. ''Bir dahaki sefere ona parayı ver, o zaman bu kadar hırpalamıyorlar insanı.'' Kapılar önce açılmış, ardından da güvenlik bölgesine girmemizle yeniden arkamızdan kapanmışlardı. Bu kez açılan sol taraftaki kapı oldu. Hapishane muhafaza memurluğunun tam karşımda olduğunu görebiliyordum. İçeride, üzerinde koyu lacivert, Boston Polis Teşkilatı üniforması olan 2 ceza infaz memuru vardı. Tanıdık olabilirler endişesiyle kafamı aşağı eğmiştim. Uzun bir koridordan arkadaşlarımla omuz omuza, tenlerimiz birbirine değerek geçtik. Kirli sarıya boyanmış kerpiç duvarların arasından geçerken devlet dairelerine özgü o kekremsi kokuyu, ter, çamaşır suyu ve duyarsızlık karışımı olan o kokuyu duyabiliyordum. Nihayet mahkemedekine çok benzeyen nezarethaneye gelmiştik. Duvarlardan birinde boylu boyunca bir bank vardı. Tekli bir metal klozet ve de bir lavabo, 2 ankesörlü telefon. Telefonlar ancak ödemeli olarak yapılabiliyordu. Bu nedenle telefon edilen kişiler Suffolk ilçe hapishanesinden arandıklarına dair önceden otomatik mesajla bilgilendiriliyorlardı. Ayaklarımızdaki zincirler ve ellerimizdeki kelepçeler çözüldü. İnfaz memuru dışarı çıktı. Metal kapı üzerimize büyük bir gürültüyle kapatılmıştı. İşte yolun sonu burasıydı. Kelepçelerimin çözülmesiyle hemen bileklerimi ovalamaya başladım. Sonradan fark ettim ki bunu yapan tek kişi bendim. Diğerleri çoktan telefon kuyruğuna girmişlerdi bile. Kefaletlerini ödeyebilecek birilerini bulma peşindeydiler. Bense hiç oralı olmadım. Duvarın dibindeki sert tahta banka oturup gözümü şu dünyada sevenleri benden daha çok olan fahişelere ve uyuşturucu tacirlerine diktim. İnfaz memuru ilk olarak beni çağırmıştı. Aslında bunu bekliyor olsam da elimde olmadan paniklemiştim. Ellerim oturduğum bankın kenarına adeta yapışıp kalmıştı. Paniğimi alt edebileceğimi hiç sanmıyordum. Oysa ki şimdiye kadar ne kadar da başarılı bir iş çıkarmıştım. Pek çok şeyin üstesinden gelmeyi becermiştim. Ama bu işlem, Tessa Leone'nin tarih sahnesinden silinip yerine 556-69-021 numaralı mahkumun gelmesi demekti. Bunu yapamazdım, yapmayacaktım da. İnfaz memurunun yeniden adımı söylediğini duydum. Metal kapının önünde durup kapıdaki küçük pencereden gözlerini bana dikmişti. O an beni tanıdığını anladım. Elbette tanıyacaktı. Hapishanelerine gelenin kadın bir polis memuru olduğunu biliyorlardı. Ne de olsa insanın ağzını sulandıran bu söylenti kulaklarına çok önceden gelmiş olmalıydı. Kocasını vurup 6 yaşındaki öz kızını da öldürme suçuyla içeri tıkılan bir kadın. Kesinlikle infaz memurlarının en sevdiği mahkum tipiydi. Kendimi banktan kalkmaya zorladım. Adeta ayaklarıma doğrulmayı emrediyordum. Kendine güvenli bir duruşun olsun diye düşündüm. Sırtımdan ter boşandığını asla belli etme. Güçlükle kapıya doğru ilerledim. İnfaz memuru kelepçeleri bileklerime geçirip dirseğimden tutarak yürümemi istedi. Dirseğimi tutan eli sert ve suratı ifadesizdi. Bu taraftan diyerek beni sola doğru çekti. Muhafaza memurluğunun olduğu yere geri dönmüştük. Burada benimle ilgili bir takım genel bilgiler kayıt altına alındı. Boy, kilo, yaş, en yakın akraba, iletişim adresi, adres, telefon numarası, belirli bir dövme ve bunun gibi bilgiler. Sonrasında benden kerpiç duvarın önünde durup muhtemelen yeni kimliğim olacak numaralı bir tahtanın arkasında poz vermemi istemişlerdi. Bu numara artık benim sürekli üzerimde taşımakla yükümlü olduğum yeni kimlik numaramdı. Yeniden koridordan geçerek bu kez başka bir odaya geldik. Bu odada üzerimde ne var ne yoksa çıkarmışlardı. Çırılçıplak kalmıştım. Bir kadın görevli elindeki ışıkla beni detaylı bir şekilde incelemişti. Bana giymem için bir pantolon ve bir gömlekten oluşan donuk kahverengi bir hapishane kıyafeti, Şerif Andrea Cabral'a istinaden havalı kabralar olarak adlandırılan bir çift beyaz spor ayakkabı ve bir de şeffaf plastikten bir çanta vermişlerdi. Çantanın içinde serçe parmağı büyüklüğünde bir diş fırçası, küçük boy bir deodorant, şampuan ve de diş macunu vardı. Verilen temizlik malzemelerinin ambalajları içlerine uyuşturucu saklanamayacak kadar küçüklerdi. Diş fırçasının küçük olmasının sebebi ise yontularak etkili bir silah haline getirilmesini engellemekti. Eğer saç kremi, el losyonu, dudak nemlendiricisi gibi başka kişisel bakım ürünleri isteyecek olursam onları kantinden almam gerekecekti. Bir dudak nemlendiricisi 1 dolar 10 sent, krem 2 dolar 21 sentti. Ayrıca eğer istersen fiyatı 28 dolarla 47 dolar arasında değişen daha iyi spor ayakkabılara da sahip olabilirdim. Bir sonraki durağımız revirdi. Hemşire morarmış gözümü, şişmiş yanağımı ve yaralı başımı muayene etti. Sonrasında bir takım rutin tıbbi sorulara cevap vermek durumunda kalmıştım. Bu sırada mahkumlar için kaçınılmaz bir gereklilik olan tüberküloz aşım da yapılmıştı. Hemşire aynı zamanda hücremde kendimi çamaşır sulu çarşaflarla asacak kadar sorunlu olup olmadığımı anlamak için bir de kişilik testi uygulamıştı. Hemşirenin evraklarımı imzalamasıyla infaz memuruyla birlikte asansöre doğru yürüdük. Memur duruşma öncesi kadın mahkumların kaldığı 9. kat düğmesine bastı. Önümde iki seçenek vardı. Ya 191 ya da 192 koğuşuna gidecektim. Şansıma çıkan 192 oldu. Duruşma öncesi koğuşlarda 60 ile 80 arasında kadın mahkum vardı. Bir koğuşta 16 hücre bulunuyordu. Her hücrede de 2 ya da 3 kadın kalıyordu. Götürüldüğüm hücrede de benim dışımda yalnızca tek bir mahkum vardı. Adı Erica Reed'di. Mahkum ranzanın üstünü uyumak için kullanırken altına da kişisel malzemelerini dizmişti. Ben de pekala kendimi aynı zamanda çalışma masası olarak kullanılan kalın tahta masada evimde gibi hissedebilirdim. Daha demir kapının ardımdan kapandığı ilk saniye Erica bakımsızlıktan kapkara olmuş dişlerini göstererek boyasız tırnaklarını kemirmeye başlamıştı. Metamfetamin bağımlısı olmalıydı. Soluk ve çökmüş yüzünün, cansız, sönük saçlarının başka bir açıklaması olamazdı. Hiç vakit kaybetmeden heyecanla "Polis misin?" diye sordu. Herkes yakında bir polisin geleceğini söyleyip duruyordu. "Umarım sen osundur." İşte o an başımın sandığımdan daha da büyük bir belada olduğunu anladım. 21. ayrımın sonu, sayfa 296.